Ayrım 9. Ermiş Claire'ın Kuyusu. Anatole France, sayfa 102. 10. İyinin Dostları. Bu arada o çağdaki çok ünlü Viterbe kentinde 60 ihtiyarın oluşturduğu bir yardımlaşma derneği vardı. Bu ihtiyarlar da kentin önde gelenleri sayılıyorlardı. Şanları ve zenginlikleri bir kenara koyup erdemi öğretiyorlardı. Aralarında Cumhuriyet'in bir sancaktarı, din ve kamu hukukundan uzmanlar, yargıçlar, tacirler, göz kamaştırıcı dindarlıkta sarraflar ve yaşlılığın zayıflattığı birkaç milis komutanı bulunuyordu. Vatandaşları kendilerini örnek göstererek iyiliği özendirmek üzere bir araya gelmiş olduklarından dolayı İyinin Dostları adını kullanıyorlardı. Bu ünvan derneğin özel bayrağında yazılıydı. Onlar kentte hiçbir değişiklik olmayacak şekilde yoksulları iyilik yapmaya ikna etmek için anlaşmış bulunuyorlardı. Kentte ay içinde kimin iyilik yapmış olduğunu aralarında öğrenmek üzere her ayın son günü Podestat sarayında toplanmayı adet edinmişlerdi. İyilik yapmış olan yoksullara gümüş paralar veriyorlardı. O gün yine İyinin Dostları toplantı halindeydi. Salonun dip tarafında kadife ile kaplı bir kerebet vardı ve bu kerebetin üstünde dört oyma ve boyalı heykelin taşıdığı görkemli bir sayvan yükseliyordu. Bu heykeller adalet, ılımlılık, güç ve iffetti. Yardımlaşma Derneği'nin kurucuları bu sayvanın altında oturuyorlardı. En yaşları olan kişi onların arasında altından bir sandalyede yerini almıştı. Bu sandalye zenginlikte değer bakımından Ermiş François'un öğrencisinin daha geçenlerde gökyüzünde efendinin yoksulu için hazırlanmış gördüğü tahttan pek az aşağıdaydı. Bu sandalye kentte yapılmış tüm iyiliğin onurunu kendinde taşıması için ihtiyar başkana sunulmuştu. Derneğin üyeleri uygun rütbe düzeninde sıralandıkları zaman ihtiyar başkan konuşmak üzere ayağa kalktı. Efendilerini ücret almaksızın hizmet etmiş bulunan hizmetçileri kutladı ve ekmekleri olmadığı halde ekmek istemeyen ihtiyarları övdü. Dedi ki, bunlar iyi hareket ettiler, onları ödüllendireceğiz. Çünkü iyiliğin ödüllendirilmesi önemlidir. Kentin önde gelenleri ve en iyileri olarak bunun bedelini ödemek bize aittir. O konuştuktan sonra sayvanın alt başında ayakta duran halk kalabalığı el çırptı. Ama alkışlamalar bitince sefil topluluğun ortasındaki Fra Giovanni yüksek sesle sordu. İyilik nedir? O zaman topluluğun içinde büyük bir uğultu oldu. Başkan bağırdı. Kim konuştu? Yoksulların arasına karışmış kızıl saçlı bir adam yanıt verdi. Bu manastırının yüz karası Giovanni adındaki bir keşiştir. Sokaklarda giysilerini başının üstünde taşıyarak çırılçıplak dolaşır ve her türlü aşırılığa karışır. Bir fırıncı ekledi. O çılgın ve yaramaz bir kişidir. Fırın kapılarında ekmek dilenir. Hazır bulunanlardan birçoğu ağır küfürler savurarak rahip Giovanni'yi giysisinden çekti. Onlar rahibi dışarıya atmaya çabalarken daha sabırsız olan kimileri bağırıp çağırıyor, tabure atıyor ve bunları ermiş kişinin kafasında kırıyorlardı. Ama başkan sayvanın altında ayağa kalkıp seslendi. Bu adamı beni duyması ve utanması için rahat bırakın. O iyiliğin ne olduğunu soruyor çünkü iyi olan kendisinde yoktur ve o erdemden yoksundur. Ben de ona yanıt veriyorum. İyiliğin tanımı erdemli insanların içindedir. İyi vatandaşlar birliklerinde yasalara saygıyı taşırlar. Onlara elde edilmiş zenginliklerin sevincini herkese sağlamak için kentte yapılmış ne varsa onaylar. Kurul düzeni destekler ve onu korumak için silahlanırlar. Çünkü yoksulların görevi varlıkların zenginliğini savunmaktır. Vatandaşların birliği bu şekilde elde edilir. Bu da iyiliktir. Zengin kişi hizmetçisine ekmek dolu bir sepet taşıtarak bunları yoksullara dağıtır. Bu da iyiliktir. Bu cahil ve kaba adama öğretilmesi gereken de budur. Başkan bu şekilde konuştuktan sonra oturdu. Yoksullar kalabalığından ise hatırı sayılır bir mırıldanma duyuldu. Ama Fra Giovanni kafasına aşağılama ve küfürlerle atılmış olan taburelerden birinin üzerine çıkıp hepsine seslendi. Selamettin sesini dinleyin. İyilik asla insanın içinde değildir. İnsan kendiliğinden ona iyi gelenin ne olduğunu hiç bilmez. Çünkü o doğasından ve gittiği yerden habersizdir. İyi sandığı kendisi için kötü olabilir. Yararlı olduğunu sandığı ona zararlı olabilir. O uygun olan şeyleri seçmekten acizdir. Çünkü o gereksinimlerini bilmez ve çayırda oturup süt yerine güzel avrat otu sütü emen çocuğun benzeridir. Çocuk güzel avrat otunun zehir olduğunu bilmez ama annesi bunu bilir. Bu nedenledir ki iyilik Tanrı'nın iradesini yerine getirmektir. Şöyle dememek gerekir. Ben iyiyi öğretiyorum ve iyilik kentin yasalarını itaat etmektir. Çünkü bu yasalar asla Tanrı'dan değildir. bu yasalar insandandır, onun kötülüğüne ve aptallığına katılırlar. Onlar çocukların Viterbe meydanında top oynarken koydukları kurallara benzer. İyilik ne geleneklerde ne de yasaların içindedir. Ama Tanrı'dadır ve yeryüzünde Tanrı'nın iradesinin yerine getirilişinin içindedir. Ne hukukçular ne de yöneticiler yeryüzünde Tanrı iradesini gerçekleştirirler. Çünkü bu dünyanın güçlüleri kendi iradelerini gerçekleştirir. Bu irade ise Tanrı iradesinin karşıtıdır. Ama kibirden arınmış ve iyiliğin kendilerinde hiç bulunmadığını bilen kişiler büyük ödüller alır. Tanrı'nın kendisi onlarda meşe gövdelerinin oyuklarındaki bal gibi sızar. Bal ve şebnem dolu meşe olmamız gerekiyor. Alçak gönüllü, sade ve cahil kişiler Tanrı'yı tanır. Onların aracılığıyla da Tanrı yeryüzünde hüküm sürecektir. Selamet, yasaların gücünde ve askerlerin sayısında değildir. O, yoksullukta ve alçak gönüllüktedir. Bir daha, iyilik bendedir ve ben iyiliği öğretiyorum demeyin. Tersini söyleyin. İyilik Tanrı'dadır. Oldukça uzun bir süre insanlar kendi bilgeliklerinde inat ettiler. Oldukça uzun bir süre aslanı ve dişi kurdu kent kapılarının üstüne simge diye koydular. Onların bilgeliği ve ihtiyatı, esirliği, savaşları ve birçok masumun katlini ortaya çıkardı. Bu nedenledir ki körün kendini köpeğine yönettirdiği gibi siz de Tanrı'nın yönetimine girmelisiniz. Aklınıza gözlerinizi yummaktan ve mantığınızı kaybetmekten hiç korkmayın. Çünkü mantık sizi mutsuz ve yaramaz kılar. Onun yüzünden de mağarada çömelmiş hayvanın sırlarını öğrenip kibirlenen ve kendini bilge sanarak babasını öldürüp anasıyla evlenen şu adamın benzerleri haline alırsınız. Tanrı asla onunla birlikte değildir. O alçak gönüllülerle ve sade kişilerle birliktedir. Hiç istememeyi bilin. O kendi iradesini size koyacaktır. Hayvanın muammalarını tahmin etmeye hiç kalkışmayın. Cahil olun, artık yanılgıya düşmekten korkmazsınız. Aldananlar yalnızca bilgelerdir. Fra Giovanni bu şekilde konuşunca ihtiyar başkan ayağa kalktı ve dedi ki, bu alçak bana saldırdı. Ona bu saldırıyı doğal olarak iade ediyorum. Ama Viterbe'nin yasalarına karşı konuştuğu için cezalandırılması gerekir. Sonra Fra Giovanni yargıçların karşısına götürüldü. Yargıçlar da onu zincire vurdurup ve kent cezaevine gönderdiler. 11. Uysal İsyan. Ermiş kişi Giovanni, üzerinden ırmağın geçtiği bir hücrenin ortasındaki direğe zincirlenmişti. Onunla birlikte iki adam daha bu yapışkan karanlığın içine atılmıştı. İkisi de yargılanmış ve yasalara aykırı davrandıkları kamuoyuna açıklanmıştı. Biri cumhuriyeti güç kullanarak yıkmak istiyordu. O, ibretlik ağır suçlar işlemişti. Kenti kaba kuvvetle temizlemeyi tasarlıyordu. Öteki ise inançları değiştirmeyi umut ediyordu. İnandırıcı söylemlere girişmişti. Böylece yasaların bulucusu olarak hemşerilerini zorlamak için dehasının güzelliğine ve geleneklerinin masumiyetine güveniyordu. İkisi de aynı biçimde mahkum edilmişlerdi. Ermiş kişinin kentin yasalarına karşı konuştuğu için kendileriyle birlikte zincirlendiğini öğrenince onu tebrik ettiler. Bilgece yasalar icat etmiş olanı keşişe dedi ki, kardeş, bir gün özgürlüğümüze kavuşursak benimle aynı şekilde düşündüğüne göre vatandaşları üzerlerinde adil yasalar egemenliğini kurmak zorunda olduklarına inandırmama yardım edeceksin. Fakat ermiş kişi ona şöyle yanıt verdi. Adaletin yasalarda olması eğer o gönüllerde yer almıyorsa ne önem taşır? Gönüller de küfürle doluysa yasada dürüstlüğün egemen oluşu neye yarayacaktır? Asla şunu söylemeyin. Doğru yasalar koyacağız, herkesin kendisine gerekeni vereceğiz. Çünkü hiçbir şey adil değildir. Biz insanlara uygun olanı bilmeyiz. Aynı şekilde onlar için iyi ve kötü olan hakkında da bilgimiz bulunmaz. Halkın prensleri ve cumhuriyetin başkanları her adalet sevdiklerinde birçok insanı öldürttüler. Kötü yer ölçümcüye pergel ve tesviye aleti vermeyin. Çünkü o haksız bölüştürmeler yapacaktır. O diyecektir ki, işte üzerimde pergel, cetvel ve gönye taşıyorum. Ben iyi bir yer ölçümcüyüm. İnsanlar cimri ve acımasız kaldıkları sürece en yumuşak yasaları acımasız kılacaklar ve sevgi sözleriyle kardeşlerini soyacaklardır. Bu nedenledir ki onlara sevgi sözleri ve ılımlı yasalar göstermek boşunadır. Yasalara yasalarla karşı çıkmayın. İnsanların yüzüne karşı mermer ya da tunç levhalar dikmeyin. Çünkü levhaların üzerinde tüm kayıtlı olanlar kandan harflerle yazılmıştır. Ermiş kişi böyle konuştu. Benzersiz cinayetler işlemiş ve kentin selametle yıkımını hazırlamış olan mahpus bunu onayladı. Yoldaş, çok iyi konuştum. Şu halde benim yasaya yasayla, çarpık kurala doğru kuralla karşı gelmeyeceğimi bil. Ama ben yasayı şiddet yoluyla yıkmak ve ardından vatandaşları mutluluk verici bir özgürlük içinde yaşamaya zorlamak istiyorum. Şunu da bil ki ben yöneticileri ve silahlı kişileri öldürdüm. İyi niyetli cinayetler işledim. Bu sözleri duyan efendinin adamı ayağa kalktı. Zincirleri taşıyan kollarını uğursuz loşlukta iki yana açarak haykırdı. Şiddet gösterenlere lanet olsun. Çünkü şiddet şiddeti doğurur. Senin gibi hareket eden biri yeryüzüne nefret ve öfke tohumları eker. Onun çocukları ayaklarını yolun engebelerinde paralar. Yılanlar onları topuklarından ısıracaktır. Yazıklar olsun sana. Çünkü adaletsiz yöneticinin ve zalim askerin kanını döktün. İşte sen de askere ve yöneticiye benzedin. Onlar gibi ellerinde silinmez leke taşıyorsun. Aklı dengesiz kişi der ki, biz de sıramız gelince kötülük yapacağız. Yüreğimiz rahatlamış olacak. Haksızlık yapacağız. Bu adaletin başlangıcı olacak. Kötülük arzunun içindedir. Asla arzulamayın. Hiç kötülüğünüz olmayacaktır. Adil olmayan için adaletsizlik kötü değildir. Eğer adilsem adaletsizlikten hiç acı çekmeyeceğim. Haksızlık kabzası tutanın elini yaralayan bir kılıçtır. Onun ucu sade ve iyi kişiyi hiç yaralamaz. Hiçbir şeyden korkmadığı takdirde onun için hiç tehlike olmaz. Her şeyden acı duymak, hiçbir şeyden acı çekmemektir. İyi olunuz. Tüm evren iyi olacaktır. Çünkü evren iyiliğinizin aracıdır. Zalimleriniz sizi daha iyi ve daha güzel kılmaya çalışacaklardır. Yaşamı seviyorsunuz. Bu bağlılık her insanın yüreğinde var. O halde acı çekmeyi sevin. Çünkü yaşamak acı çekmektir. Acımasız efendilerinize asla özenmeyin. Yönetim muhafızlarının komutanlarına acıyın. Aşağıcılara ve yargıçlara merhamet edin. Aralarında en gururlu olanları acının sivri uçlarını ve ölümün işkencelerini tanıdı. Daha mutlu olun çünkü masumsunuz. Sizin için acı dikenini ve ölüm ezalarını yitirsin. Tanrı'yı içinizde hissedin ve deyin ki her şey onda güzeldir. İçinde bir takım zulümlere kaymasından korkarak genel mutluluğu istencinizde aşırı güçle ve sebatla koruyun. Ama evrensel iyilik arzunuz bir dua ateşliliği ve bir umut yumuşaklığını alsın. Herkesin dürüstçe payını alacağı ve davetlilerin birbirlerinin ayaklarını yıkayacağı bir masa güzel olacaktır. Ama sakın bu masayı şiddet yoluyla kentin sokaklarında ve kamuya açık meydanlarında kuracağım demeyin. Çünkü kardeşlerinizi adalet ve hoşgörü şölenine elde bıçakla davet etmemelisiniz. Masanın Mars'ın alanında iyilik ve iyi niyet erdemiyle kendiliğinden kurulması gerekir. Bu bir mucize olacaktır. Bu arada mucizelerin ancak iman ve sevgiyle tamamı erdiğini bilin. Efendilerinize itaatsizlik ederseniz bu sevgiyle olsun. Onları asla zincire vurmayın ve asla öldürmeyin. Ama onlara deyin ki, asla kardeşlerimi öldürmeyeceğim ve onları hiç zincire vurmayacağım. Dayanın, acı çekin, kabul edin. Tanrı'nın istediğini isteyin. İradeniz yeryüzünde, gökyüzündeki gibi olacaktır. Kötü gibi görünen kötüdür, iyi gibi görünen iyidir. Gerçek kötülük zorlamakta ve hoşnutsuzluktadır. Hiç zorlamayalım ve memnun olalım. Kendimizi onlara benzetme korkusuyla kötü kişilere asla vurmayalım. Eğer gerçekten yoksul olmaktan mutluysak, aklımızı zenginliğe takmaz, haksız ve mutsuz kılan zenginliklere yürekten bağlı olmayız. Zulümden tatlılıkla acı çekelim ve içine dökülen kinin pis kokusunu miski ambere dönüştüren şu saf sevgi kaplarından olalım. 12. Sevgi sözleri. Yargıçlar ermiş kişi Giovanni'yi başrahiplerin sarayına suda yanan Bizans ateşi 60 kişilerle zincirlenmiş olarak getirdiler. Ermiş kişiye şöyle dediler, bizimle birlik olmadığına göre sen katilden yanasın. Ermiş kişi yanıtladı, İnsanların arasında ne iyiler ne de kötüler vardır. Ama onların hepsi mutsuzdur. Ne açlıktan ne de utançtan acı çekenleri zenginlik ve güçlülük alt üst eder. Kadından doğan kişiye yoksulluklardan kaçma hiç bağışlanmadı. Kadının oğlu rahat etmeksizin yatağında dönüp duran hastaya benzer. Çünkü o başı dikenler içinde İsa'nın haçında yatmak istemez. Acının içinde asla sevinç duymaz. Bununla birlikte sevinç acı çekmenin içindedir. Sevenler bunu bilir. Ben sevgiyle birlikteyim ve bu adam kinle birlikte. Bu nedenledir ki hiçbir zaman birbirimize rastlamayacağız. Ona diyorum ki, kardeşim kötü yaptın, suçun çok büyük. Bu şekilde konuşuyorum çünkü iyilik ve sevgi beni baskı altına alıyor. Ama siz bu katili adalet adına mahkum ediyorsunuz. Adalete başvururken de boşuna yemin ediyorsunuz. Çünkü insanlar arasında adalet yoktur. Biz hepimiz ağır suçlularız. Halkların yaşamı bizdedir dediğiniz zaman yalan söylüyorsunuz. Siz ben beşiyim diyen tabutsunuz. Halkların yaşamı Efendimizin bakışı altında. Sararan kırların ekinlerindedir. O bağ küçüklerinden sarkan asmalarda, çitle çevrili meyve bahçelerindeki ağaçların meyvelerini yıkayan gökyüzünün gülümseyişinde ve gözyaşlarındadır. O güçlülüğün ve zenginliğin korunması için varlıklar ve güçlüler tarafından yapılmış yasalarda değildir. Yoksul ve çıplak doğduğunuzu unuttunuz. Beytüllahim'in yemliğinden gelen şu kişi hiç çıkarsız sizin için geldi. Sizin selametiniz için de tekrar yoksul doğması ve ikinci kez çarmıha gerilmesi gerekiyor. Zorba sizin üretmiş olduğunuz silahları kullanıyor. O kentleri tahrip ettikleri için onurlandırdığınız savaşçılarla kıyaslanabilir. Güçle savunulmuş olan gücün saldırısına uğramış olacaktır. Eğer yazmış olduğunuz kitabı okumayı biliyorsanız söylediklerimi orada göreceksiniz. Çünkü siz kitabınıza kişilerin hukukunun savaş hukuku olduğunu koydunuz. Fatihlere onurlar vererek, kamuya ait meydanlarda onların ve atlarının heykellerini dikerek şiddeti yücelttiniz. Dediniz ki, bir iyi şiddet var, bir de kötü şiddet. Bu insanların hukukudur ve bu yasadır. Ama bu adamlar sizi yasa dışında koydukları zaman aynı sizden önce yasa olan zorbayı devirdiğinizde yasa haline gelmeniz gibi onlar da yasa olacaklardır. Şunu iyi bilin ki hukuktan vazgeçmekten başka gerçek hukuk yoktur. Sevgidekinden başka kutsal yasa yoktur. Hoşgörüdekinden başkaca da adalet yoktur. Güçle karşı koymak uygun değildir. Çünkü mücadele savaşçıları savaşa alıştırır ve savaşların kaderi kuşkududur. Ama şiddet ve tatlılıkla karşı çıkılırsa hasmından destek alamayan zorba kendiliğinden düşer. Bilginler derler ki vahşi hayvanlarla mücadelede alnında alevli bir kılıç taşıyan masal yaratığı avcıyı demir gömleğinin içinde delip geçer de bir bakire kızın ayağının dibinde diz çöker. Ilımlı olun. Ruhunuzu sade tutun, temiz kalpli olun, hiçbir şeyden korkmayacaksınız. Paralı askerlerin kılıcına hiç güven bağlamayın. Çünkü devin alnını çobanın taşı deldi. Ama sevgiden yana kendinizi güçlendirin ve sizden nefret eden kişileri sevin. Karşılıksız kalan kin yarı yarıya azalır. Geri kalan bölümde cansızlaşır, güçsüzleşir ve ölür. Sizi kimsenin soymayacağı şekilde varınızı yoğunuzu elinizden çıkartın. Düşmanlarınızı, onların size artık düşman olmamaları için sevin. Sizin de affedilmeniz için affedin. Asla yumuşak başlılık halkların yöneticilerine zarar verir demeyin. Çünkü bu konuda hiçbir şey bilmiyorsunuz. Halkların yöneticileri bunu henüz denemedi. Onlar kötülüğü sertlikle azalttıklarını öne sürerler. Ama kötülük insanların arasında büyüktür, azaldığı görülmez. Birilerine dedim ki asla zalim olmayınız. Kimilerine de isyan etmeyiniz dedim. Ne birileri ne de ötekiler bana kulak verdiler. Beni topluca alaya alarak taşladılar. Çünkü hepsiyle birlikteydim. Her biri bana sen benden değilsin dedi. Dedim ki ben yoksulların dostuyum. Benim dostunuz olduğuma inanmadınız. Çünkü gururunuz içinde yoksul olduğunuzu hiç bilmiyordunuz. Bununla birlikte efendinin mutsuzluğu köleninkinden daha korkunçtur. Ama size şefkatle acıdığım zaman alay ettiğimi sandınız. Ezilenler benim ezenlerden yana olduğumu düşündü. Dediler ki onun hiç acıması yok. Ama benim tarafım kinde değil, sevgidedir. Bu nedenledir ki beni küçük görüyorsunuz. Yeryüzünde barışı bildirdiğim için de beni kaçık yerine koyuyorsunuz. Her tarafa giden söylemlerim size sarhoş bir kişinin adımları gibi geliyor. Sizin alanlarınızdan savaş arifesinde çadırların önünde arp çalmaya giden şu çalgıcılar gibi geçip gittiğim doğrudur. Askerler onları dinleyerek, bunlar zavallı masum kişiler bize dağlarımızda duymuş olduğumuz havaları çalıyorlar der. Ben orduların ortasından geçen bir arpçıyım. İnsan bilgeliğinin nereye gittiğini gördükçe deli olmayı çok istiyorum. Bana kılıç değil de arp vermiş olduğu için Tanrı'ya şükrediyorum. 13. Ermiş kişi Giovanni çok dar bir hapishane hücresinde kalıyordu. Duvardaki halkalara tutturulmuş zincirlere bağlanmıştı. Ama ruhu özgürdü. Karmaşalar metanetini sarsmamıştı. İmanına da hiç ihanet etmemeye ama Tanrı adını ölmek için gerçeğin tanığı ve şehidi olmaya söz veriyordu. Kendi kendine, gerçek bana daracana kadar eşlik edecek diyordu. Bana bakacak ve ağlayacak. Ağlıyorum çünkü bu adam benim için ölüyor diyecek. Ermiş adam bu şekilde yalnızlığının içinde düşüncelerin tartışmasını sürdürürken kapılar açılmaksızın hapishaneye bir atla girdi. Kırmızı bir palto giyinmişti, elinde yanan bir fener vardı. Bru Giovanni ona sordu. Duvarları aşan becerikli senyor, adın nedir? Süvari yanıt verdi. Kardeş, bana verilen adı söylemek neye yarar? Bana hangi adı verirsen senin için o kişi olacağım. Gerçeği işkenlikle sevdiğini gördüğümden sana kurtarıcı ve iyi niyetli olarak geldiğimi bil. Sana bu gerçekle ilgili hanım ve yoldaş diye aldığın bir söz getiriyorum. Fra Giovanni ona şükranını bildirmeye başlamıştı ki ziyaretçi sözünü kesti. Seni uyarıyorum. Bu söz önce boşuna ve hor görülür gibi gelecektir. Çünkü içinde ihtiyatsız kişinin kullanmadan attığı küçük bir anahtar vardır. Ama aklı başında kişi onu çok sayıda kilitle dener. Sonunda onun altın ve değerli taşlarla dolu bir kasayı açtığını görür. O halde sana diyeceğim ki, Fra Giovanni, madem ki rastlantı eseri gerçeği, hanım ve dost kalmayı istedin, ondan bilginin neye ulaşabildiğini öğrenmeyi önemsiyorsun, şimdilik onun beyaz olduğunu öğren. Tanıttığın görünümüyle onun doğasını keşfedeceksin. Bu da onunla yakınlaşmana ve onu her türlü sevimlilik içinde bir dostun hanım dostunu okşadığı şekilde kucaklaman için çok yararlı olacaktır. Şunu aklından çıkarma, iyi kalpli kardeş, o beyazdır. Bu sözleri işiten ermiş kişi Giovanni yanıt verdi. Messer etkin kişi, söyleminizin anlamını bulmak korkar göründüğünüz kadar zor değil. Doğallıkla kalın ve anlayışsız olan kafam benzetmenin ince anlamına anında nüfuz etti. İçindeki kusursuz temizliği temsil etmek üzere gerçeğin beyaz olduğunu söylüyorsunuz ve onu açıkça lekesiz bir hanım gibi gösteriyorsunuz. Ben de onu sizin dediğiniz gibi beyazlıkta bahçelerdeki zambakları ve kış boyunca Alverne tepelerini örten, karı geride bırakan olarak tasvir ediyorum. Ama ziyaretçi başını salladı ve dedi ki, Fra Giovanni, sözlerimin anlamı bu değil. Anlamak için aklını yeterince zorlamadın. Sana gerçeğin katıksız olduğunu değil, beyaz olduğunu öğrettim. Duyduklarından şaşkına dönen ermiş kişi Giovanni yanıtladı. Havanın ağır suçunu başarıya ulaştırmış olduğu, dünyanın güneşten sakladığı ayın yoğun gölgesinde bu yer kürenin karardığı şekilde siz de mesel etkin kişi aydınlık bir sözü karanlık bir sözle örttünüz. İşte karanlıklarda dolaşıyorsunuz. Çünkü gerçek tüm temizliğin kaynağının Tanrı'dan gelişiyle katıksızdır. İtirazcı karşılık verdi. Fra Giovanni, üstün bir fizikçi olun. Temizliğin anlaşılmaz bir nitelik olduğunu kabul edin. Denir ki Arkadyalı çobanlar bilmedikleri tanrıları temiz tanrılar diye adlandırıyorlardı. O zaman iyi kalpli Fra Giovanni içini çekerek konuştu. Messer, sözleriniz karanlık ve hüzünle dolu. Kimi kez melekler beni rüyamda ziyaret etti. Onların sözlerini de anlamıyordum ama düşüncelerinin gizemi neşe vericiydi. Sözü yeniden etkili ziyaretçi aldı. Fra Giovanni, kurallara uygun şekilde kanıt göstererek tartışalım. Ermiş adam yanıtladı. Sizinle tartışamam. Bunun için kendimde ne istek ne de güç buluyorum. Etkin kişi karşılık verdi. O halde başka bir muhatap bulmam gerekiyor. Hemen sol elinin işaret parmağını kaldırıp sağ eliyle harmanisinin bir tarafından çıkardığı kırmızı başlığı bu parmağa geçirdi. Başlığı burnunun önünde tutarak, işte dedi, elimin uzman yaptığım bir parmağıyla bilgince tartışacağım. Bu Platon'un kendisi değilse bile bir Platon yanlısıdır. Messer Platon, temiz olan nedir? Sizi dinliyorum. Messer Platon, bilginin görülmekten, işitilmekten, dokunulmaktan ve genellikle sanılmaktan bütünüyle yoksun bırakıldığı zaman temiz olacağını iddia ediyorsunuz. Aynı koşullarda gerçeğin temiz gerçek olacağına dair başlığınızın bir işaretiyle benimle aynı düşünceyi taşıyorsunuz. Yani yeter ki o dilsiz, kör, sağır, bacağı kopuk, felçli tüm organlarından yoksun kılınsın. Siz büyük bir şakacısınız Messer Platon. Dünya ile çok alay ettiniz. Başlığınızı çıkarın. İtirazcı harmanisinin eteğini indirdikten sonra sözü edilen ermiş kişi Giovanni'ye yöneltti. Dostum, şu gerçeğin ne olduğunu bilmiyorlar ama fizikçi ve doğal harikaların büyük gözlemcisi olduğum için eğer o beyaz renktedir, daha doğrusu beyazın kendisidir diyorsam bana güvenebilirsin. Bundan sana dediğim gibi onun temiz olduğu anlamını çıkarmak gerekmez. Sanıyor musun ki süt gibi beyaz kalçalara sahip Veronalı bayan Eletta bunları evrenin geri kalanından soyutlayıp görünmezliği ve dokunulmazlığa saklayarak Platoncu öğretiye göre temizdir. Bu çok büyük bir hata olacaktır. Ermiş kişi Giovanni, bu bayan Eletta'yı tanımıyorum dedi. İtirazcı, yaşarken kendini iki papaya, 60 kardinale, 14 prense, 18 tacire, Kıbrıs kraliçesine, 3 Türk'e, 4 Yahudi'ye ve Arezzo piskoposunun maymununa, bir çift cinsiyetliye ve şeytana verdi. Ama gerçeğin özgün doğasını bulmak olan asıl konumuzdan uzaklaşıyoruz. Şimdi bu doğa, Platon'un kendisine karşı da gösterdiğim gibi temizliği değil de katışıklılığı o denli akla getirir ki o katışıklılık var olan her şeyin gerekli koşuludur. Düşünüyorum da yaşamın ve ona bağlı her şeyin bileşik, karışık, çeşitli çoğalmaya ya da azalmaya eğilimli, dengesiz, eriyebilir ve temiz olmayan halde bulunduğunu yeterince sınamadan geçirdin. Giovanni, yüce bilgin diye yanıtladı. Tümüyle temiz Tanrı var olduğuna göre nedenleriniz hiçbir değer taşımıyor. Etkin yüce bilgin karşılık verdi. Eğer kitaplarını daha iyi okusaydın oğlum, görecektin ki ad verdiğin kişi hiç de var olan değil, olandır. Çünkü var olmak ile olmak aynı şey değildir. Birbirinin karşıtı iki şeydir. Kendin görüp ben hiçbir şeyim, ben değilmişim gibiyim demiyor musun? Ben kimsem oyum demiyorsun. Çünkü yaşamak her an için var olmayı durdurmaktır. Aynı zamanda kirliliklerle doluyum da diyorsun. Çünkü sen tek bir şey değil ama hareket eden ve aralarında savaşan nesnelerin karışımısın. Ermiş kişi, işte aklı başında konuşuyorsunuz diye yanıtladı. Görüyorum ki etkin yüce bilgin insani olduğu kadar tanrısal bilimde de çok ilerlemişsiniz. Çünkü Tanrı'nın kim ise o olduğu doğrudur. Öteki devam etti. Bakis'in başı için kusursuzca ve evrensel olarak odur. Ona bir yerde olduğu kadar bir başka yerde ne az ne de çok rastlandığından ve doğruluk payı kapsamayan bir çift eski pabucun bile bulunmayacağından emin olduğumuz içindir ki onu herhangi bir yerde aramaktan bağışıklıyız. Giovanni, bu hayranlık verici ve kesindir diye yanıtladı. Ama madde değişimi etkisiyle onun daha özel olarak kutsal türlerde bulunduğunu eklemek yerinde olur. Yüce bilgin, hatta o yenilebilirdir, dedi. Dikkatlice bak oğlum. O elmanın içinde yuvarlak, patlıcanda uzun, bir bıçakta kesici ve bir flütte seslidir. Maddelerin tüm niteliklerine sahiptir. Onda aynı zamanda şekillerin tüm özellikleri de vardır. Bütün olası üçgenlerden olduğuna göre dik ve geniş açılıdır, daire ve elips olduğuna göre yarı çapları eşit ya da eşit değildir ve tarif edilemeyen bir şekil olan hiperboldür de o. Ermiş adam Giovanni bu yüce gerçekleri derinden düşünürken etkin yüce bilginin kahkahalarla güldüğünü işitti. O zaman sordu. Neden gülüyorsun yüce bilgin? Gülüyorum dedi. İnsan derin düşününce bende bazı çelişkiler ve çelişkili söylemler bulur. Ve beni acı biçimde ayıplar. Bunlardan bende çokça bulunduğu doğrudur. Ama bunların hepsi bende varsa ötekine benzer olacağım görülmez. Ermiş kişi sordu. Hangi ötekinden söz ediyorsun? İtirazcı yanıt verdi. Kimden söz ettiğimi bilirsen kim olduğumu öğrenirsin. Sonra en iyi sözlerimi seve seve dinlemezsin çünkü beni çok kötülediler. Tersine kim olduğumu bilmezsen sana pek yararlı olurum. İnsanların dudaklar üzerinde şekillenen sözlere son derece duyarlı olduklarını, şehitler ve sen örneğinde göründüğü gibi hiç anlamı bulunmayan sözcükler için kendilerini öldürttüklerini göstereceğim sana. Ey Giovanni, akla uygun bir anlam bulmanın olanaksız olduğu bu gerçek sözcüğü için kendini Viterbe meydanında boğdurmaktan ve sonra da yedi mezamir okunurken yaktırmaktan sevinç duyuyorsun. Doğallıkla cahil beyinciğinin köşesini bucağını arayıp tarayacaksın, bu sözcüğü açacak ve anlamını çıkaracak çengeli asla bulmaksızın, oradaki tüm örümcek ağlarını, eski demir hurdalarını yerinden oynatacaksın. Bensiz, zavallı dostum, ne senin ne de yargıçların anladığı iki hece yüzünden, kurbanın mı yoksa cellatların mı daha çok kınanacağının asla bilinemeyeceği şekilde kendini astırmış, sonra da yaktırmış olacaksın. Şu halde bil ki pek sevdiğin hanımın gerçek, yaşla kurunun, sertle yumuşağın, soğukla tersinin birbiriyle rastlaştığı unsurlardan yapılmıştır ve şehvetli hanımlardaki gibi bu hanımın içinde de şefkat ve sıcaklık tüm bedene eşit biçimde yayılmamıştır. Fra Giovanni, saflığı içinde bu söylemin pek iffetli olup olmadığından kuşku duydu. İtirazcı ermiş kişinin gözlerinden bunu okudu. Ona güvence verdi. Bunlar okulda edindiğim bilgilerdir. Ben tanrı bilimciyim. Ayağa kalkıp sözünü sürdürdü. Seni terk etmekten üzgünüm dostum. Ama yanında daha fazla kalamam. Çünkü insanlara götürecek birçok itirazım var. Ne gündüz ne gece rahat yüzü görüyorum. Lambamı bazen bir din adamının yazı masasına, bazen gece uykusuzluktan şikayetçi bir kişinin baş yüzüne koyarak durmadan bir yerden diğer bir yere gitmeliyim. Bunları söyledikten sonra geldiği gibi gitti. Ermiş kişi ise kendi kendine sordu. Neden bu yüce bilgin gerçeğin beyaz olduğunu söyledi? Sonra samanların üzerinde yatarken bu düşünceyi kafasında evirip çevirdi. Bedeni ruhundaki kaygıya katılıyor, rahat edemeyip bir yandan öteki yana dönüp duruyordu. 9. ayrımın sonu, sayfa 118.